Ayrım 7.
4. Üstad dedi ki, İmparator Şan ülkesini şahsi bir gayret sarf etmeden yönetmiş olsa imparatorluk iyi yönetilebilir miydi? Neydi onun gayreti? Tüm ciddiyetiyle oturup imparatorca davranmak dışında hiçbir şey. 5. Tuzu Chang başkalarının güvenini nasıl kazanabiliriz diye sorunca Üstad dedi ki, sözlerinde samimi ve doğru, yaptıklarında saygılı ve dikkatli olursan, vahşilerin ülkesinde bile olsan başkalarının güvenini kazanırsın. Fakat sözlerinde samimi ve doğru olmazsan, yaptıkların saygıyla dikkate sahip değilse kendi ülkende bile bunu başarabilir misin? Ayakta dururken bu ilkelerin karşısında durduğunu gör. Arabadayken boyunduruğun üzerinde bunları gör. Böyle yaparsan her yerde başarırsın. Tuzu Chang bu öğütleri kuşağının üzerine yazdı. 6. Üstad dedi ki, Vakan Nüvis, tarihi kayıtları düşen, Yu ne dost doğru bir adamdı öyle. Ülke iyi yönetildiği zaman o bir ok gibiydi. Ülke kötü yönetilirken de o hala bir ok gibiydi. Çü Po Yu de ne soylu biriydi öyle. Ülke iyi yönetildiği zaman memuriyete devam ederdi ama ülke kötü yönetildiği zaman defterlerini kapayıp göğsünde tutardı. Konfüçyüs'ün aile içinde söylediklerinde Yu'nun iyi memurları terfi ettirip kötü memurları işten çıkarmayı başaramadığını söylenir. Bu yüzden ölünce kötü bir yere, kötü bir durumda defnedilmeyi vasiyet etmişti. Hükümdarı o öldükten sonra bunu fark edip bu vasiyetin hikmetini kavradı. Yu de hayattayken başaramadığı işi böylece öldükten sonra başarmış oldu. 7. Aydınlatılabilecek birini aydınlatmamak, onu harcamak demektir. Aydınlatılamayacak birini aydınlatmaya çalışmak, boşuna nefes tüketmek demektir. Akıllı insan ne insanları ne nefesini boşa harcamaz. 8. Üstad dedi ki, İradeli bilginler ve erdemli insanlar erdemleri pahasına bir hayatı aramazlar. Hatta bazı erdemlerini taçlandırmak için hayatlarını feda ederler. 9. Tuzu Kung erdemlerin uygulanması hakkında sorunca Üstad dedi ki, İyi iş yapmak isteyen işçi önce aletlerini bilemeli. Hangi ülkede ikamet edersen et, oranın en değerli memurlarıyla çalış ve en erdemli talebelerle arkadaş ol. 10. Yan Yuan bir defasında devlet yönetimi hakkında sordu. Üstad dedi ki, hissiyat takvimini kabul et. Yin hanedanının arabasına bin, Chao şapkası giy. Müzikte Shao danslarını kabul et. Cheng'in şarkılarını bırak ve 200'lü insanlardan kaçın. Çünkü Cheng'in şarkıları edepsizdir. 200'lü insanlarsa tehlikeli. 11. Üstad dedi ki, geleceği düşünmeyen insan yakın zamanda üzüntüyle karşılaşacaktır. 12. Hepsi boşuna dedi Üstad. Güzellik kadar erdemlilikle de ilgilenen birini görmedik hala. 13. Tsang Wang Chun memuriyeti zorla gasp eden birine benzemiyor muydu diye sordu Üstad. Lu Hsiao Hui'nin mükemmel olduğunu bildiği halde onu yanına almadı. 14. Üstad dedi ki, kendisinden çok başkalarından az şey isteyen biri kötülükten kaçınabilir. 15. Üstad dedi ki, bir adam kendi kendine bu konuda ne düşünmeliyim, bu konuda ne düşünmeliyim diye sorup durmuyorsa ben onun hakkında ne düşünebilirim ki? 16. Üstad dedi ki, gün boyu birlikte oldukları halde aralarında geçen konuşmalar adalet ve doğruluk seviyesine ulaşmayan kişilerin durumu ne kadar zor. Onların bütün zevki incir çekirdeğini doldurmayacak meseleleri konuşmaktır. 17. Üstad dedi ki, soylu insan hakikati asıl ilke sayar, nezaketle onu uygular, alçak gönüllü bir şekilde onu sürdürür, ciddiyet ve samimiyetle onu mükemmele ulaştırır. İşte böyle yapar soylu insan. 18. Üstad dedi ki, soylu insan kendi yetersizliklerinden acı çeker, diğer insanlar onu umursamıyor diye çekmez acıyı. 19. Üstad dedi ki, soylu insan günü ismini yaymamış olduğu halde kapatmaktan nefret eder. 20. Üstad dedi ki, soylu insan beğendiği şeyi kendinde arar, düşük seviyeli insan onu başkalarında arar. 21. Üstad dedi ki, soylu insan yüceliğini kavga etmeden arttırır. Hiçbir kliğe üye olmadan insan içine karışır. 22. Üstad dedi ki, akıllı insan kimseyi sözleriyle değerlendirmez, ne de kendi sözlerini kimse için değiştirmez. 23. Tuzu Kung dedi ki, bir kimsenin tüm hayatına kılavuzluk edecek bir söz var mıdır? Üstad bunu şöyle cevapladı, o söz sevgi olmasın, Kendinde beğenmediğin hiçbir şeyi başkalarına da yapma. 24. Üstad dedi ki, İnsanlara karşı tavrımda kimi değerlerinden çok, kimi değerlerinden az önemsedim acaba? Eğer birini çok beğendiysem, bu benim onu uzun uzun incelememdendir. Böyleleri üç hanedanın takip ettiği doğru yolun insanlarıdır. 25. Üstad dedi ki, Bir vaka Lewis'in kayıtlarında bir haneyi geçici olarak boş bıraktı ve insanların birbirlerini alıp sürmek için atlarını ödünç verdiği günlere dönebiliyorum hala zihnimde. Şimdi ise heyhat, öyle haller yok artık. 26. Üstad dedi ki, İki anlamlı sözler ahlakı bozar ve küçük şeyler karşısında gösterilen sabırsızlık büyük bir projeyi bozabilir. 27. Üstad dedi ki, Bir insandan herkes nefret etse bile, insan bunun niye böyle olduğunu araştırmalı. Aynı şekilde bir insandan herkes hoşlansa bile, insan bunun niye böyle olduğunu araştırmalı. 28. Üstad dedi ki, Bir insan ilkelerini genişletiyorsa, bu ilkelerin o insanı genişlettiğini göstermez. 29. Üstad dedi ki, Hata edip de bunu düzeltmemek, işte asıl hata budur. 30. Üstad dedi ki, Bütün günü geçirip geceyi de düşünerek gözüme uyku girmeden geçirdim. Hiçbir yararı olmadı. En iyisi insan bir şeyler öğrenmeli. 31. Üstad dedi ki, Akıllı insan vazifesini yapar. Geçim derdi onun amacı olamaz. Çünkü çiftçiler bile aç kalabilir ve bazen bilginler bile hayatlarını kazanabilirler. Fakat akıllı insan vazifesi hakkında endişelenir, yoksulluğu düşünüp üzülerek değil. 32. Üstad dedi ki, Eğer bir insan verilen bir ilkeyi zihinsel olarak kavradığı halde ahlakı o ilkeyi yaşamasına izin vermiyorsa, o ilkeye ulaşmış bile olsa geri düşmekten kurtulamaz. Öte yandan zihinsel olarak kavradığı bir ilkeyi ahlak haline de getirebildiği halde insan başkalarını onuruyla idare etmesini bilmiyorsa kimse ona saygı duymayacaktır. Yine zihinsel olarak kavruyor, ahlak haline de getirmiş, insanları onuruyla idare edebiliyor ama insanları fitneye düşürecek hareketlerden kaçınamıyorsa mükemmele henüz ulaşmamış demektir. 33. Üstad dedi ki, Yüce bir insan kendisine küçük sorumluluklar verilerek tanınamaz, ona büyük sorumluluklar vermek gerek. Düşük seviyeli bir insansa büyük yükümlülükler altına giremez, ona belki küçük sorumluluklar verilebilir. 34. Üstad dedi ki, Erdem insanlar için su ve ateşten daha fazla anlam ifade eder. Ben su veya ateş üstünde yürürken ölen insanlar gördüm ama erdem yolunda yürürken ölene rastlamadım. 35. Üstad dedi ki, İnsan ahlaki bir vazifeyi üstüne alırsa üstadına bile yol vermemelidir. 36. Üstad dedi ki, Akıllı insanın sadakati körlemesine değil, akıllıca olur. 37. Üstad dedi ki, Hükümdarınıza hizmet ederken dikkatinizi işinize verip maaşınızı ondan sonra düşünün. 38. Üstad dedi ki, Öğretimde sınıf ayrımı olmaması gerekir. 39. Üstad dedi ki, Yolları ayrı olanlar birlikte plan yapamazlar. 40. Üstad dedi ki, Dilde anlam her şeydir. 41. Saray bandosu Şefi Miyen bir defasında üstadı çağırmıştı. Merdivenlere varınca üstad merdivenlere dikkat dedi. Misafirlerin oturduğu hasıra gelince üstad işte hasırınız dedi. Herkes oturunca üstad ona dönüp şunlar şunlar şurada, bunlar bunlar da burada diye tarif etti. Bando şefi gidince Tuzu Çang, bando şefine böyle her şeyi tarif etmek doğru mu acaba diye sordu. Evet dedi üstad. Şüphe yok ki kör bir bando şefinin kılavuzundan beklenmesi gereken şeyler de onlar. Çin'de bando şefleri kör olurdu. Konfüçyüs burada bir sanatkara özründen dolayı nezaketle yardım etmektedir. 16. Kitap Bakanların Sorumluluklarına Dairdir 1. Çi sülalesinin şefi Chuan Yu ilini işgal etmeye hazırlanıyordu. Yan Yu ve Qi Lu bu konuda Konfüçyüs'e dediler ki, Şefimiz Chuan Yu tımarına karşı bir harekat yapmak üzeredir. Qi Yu dedi Konfüçyüs, bu senin suçun değil mi? Chuan Yu şefi eski zaman kralları tarafından Doğu Meng kurbanlarına bakmak üzere görevlendirilmişti. Ayrıca bu tımar bizim topraklarımızda kalıyor. Yöneticisi de tahtın kurban bakanı. Şefiniz durduk yerde buraya saldırmakla neyi amaçlıyor? Bunu isteyen şefin kendisi dedi Yan Yu. Biz iki bakan da bunu istemiyoruz. Chiu dedi yine Konfüçyüs. Chao Zhen'in bir deyişi vardı. Bırakalım kabiliyeti olan göstersin. İstifa etmeyi başaramayanı ise boş verelim. Bir körün kılavuzu gibi o sendeleyince tutmuyorsan, düşmesin diye ona destek olmuyorsan bakan olmak neyine? Ayrıca sözünüz son derece yanlış. Çünkü eğer vahşi bir kaplan ya da boğa kafesinden kaçarsa ya da değerli bir taş veya kaplumbağa kabuğu zedelenirse kimdir bunun suçlusu? Ama şimdi dedi Yan Yu, Chuan Yu'nun güçlü bir kalesi var ve Pi'ye çok yakın. Şefimiz eğer burayı alamazsa şimdi buranın daha sonra şefimizin halefleri için bir endişe kaynağı haline gelmesi mümkün. Chiu diye karşılık verdi Konfüçyüs. Şerefli insan ne istediklerini açıkça söyleyemediği için durmadan bahaneler uyduran insanların kafasındakini çözmelidir. Bir krallığın yöneticisinin ya da bir sülale şefinin insanların az olmasıyla değil adil davranışlardan yoksul olmasıyla ilgili olarak değerlendirildiğini duymuştum. Böyle bir insan yoksullukla değil memnuniyetsizlikle değerlendirilir. Çünkü adaletin olduğu yerde yoksulluk olamaz. Birlik olduğu zaman halkın sayısının azlığı önemsizdir. Ve bir yerde halk hükümdardan memnunsa orada kargaşa olamaz. Bir ülke böyle yönetilirse itaat etmeyen halk grupları da hükümdarın kültür ve ahlak konusundaki tutumunun cazibesine kapılıp geleceklerdir. Hükümdar halkı çekmeyi başarabilirse onları memnun etmeyi de bilecektir. Fakat ikiniz de buradasınız işte. Yu ve Chiu şefinize yardım ediyorsunuz. Fakat geniş halk kesimi itaat etmiyor. Hükümdarınız da onları kendine çekemiyor ve böylece devletiniz de örgütsüz ve kargaşa içinde. Hükümdarınız duruma hakim değil. Buna rağmen kalkıp bir de ülkesi içinde silaha sarılmayı planlıyor. Korkarım ki Chisa'nın endişesinin kaynağı Chuan Yu değil, kendi sarayının içinde olan bitenlerdir. 2. Konfüçyüs dedi ki, İmparatorluğun başında iyi bir hükümet varken törenler, gösteriler ve askeri seferler imparatorun emriyle gerçekleşir. İmparatorluğun başında iyi bir hükümet yoksa törenler, gösteriler ve askeri seferler soyluların emriyle gerçekleşir. Bunlar bir kere soylunun emriyle gerçekleştikten sonra imparatorluğun 10 nesil geçene kadar elden çıkmaması çok zordur. Hele bunlar bir de bir soylunun bakanları emriyle gerçekleşmeye görsün. İmparatorluk 5 nesil geçmeden elden çıkacak demektir. Eğer komuta bir bakanın müsteşarının elinde ise imparatorluğun çöküşü 3 nesil sürmeyecektir. İmparatorluğun başında iyi bir hükümet varken siyaset bakanların elinde değildir. İmparatorluğun başında iyi bir hükümet varsa halk bunu tartışmaz bile. 3. Konfüçyüs dedi ki, Dük sülalesi 5 nesildir vergilerden yoksun bırakılmış durumda. Hükümet ise 4 nesildir bakanların emrinde. Heyhat, işte bu yüzden ki 3 Huan kardeşlerin soyundan gelenler bu kadar azalmıştır. Konfüçyüs bu pasajlarda eski yeni farkını gözeterek ülkenin o zamanki durumunu olumsuz taraflarıyla ortaya koyuyor. 4. Konfüçyüs dedi ki, 3 tür yararlı, 3 tür de zararlı arkadaş vardır. Doğru, samimi ve bilgili insanlarla arkadaş olmak yararlıdır. İki yüzlü, kurnaz ve gevezi insanlarla arkadaş olmaksa zararlıdır. 5. Konfüçyüs dedi ki, haz aramanın 3 yararlı, 3 de zararlı yolu vardır. Güzel ahlak ve müzikte haz aramak, başkalarının mükemmeliyeti hakkında yapılan konuşmalarda haz aramak ve değerli insanlarla arkadaşlık kurmakta haz aramak, işte bunlar yararlılardır. Sınırsız eğlencelerde haz aramak, vakit öldürerek haz aramak ve ziyafetlerde haz aramak, işte bunlar da zararlılardır. 6. Konfüçyüs dedi ki, kendinden üstün insanların yanında kaçınman gereken 3 hata vardır. İzin verilmeden konuşmak ki buna acelecilik denilebilir, konuşman istenince konuşmamak ki buna içten pazarlıklı olmak denilebilir, büyüklerin gözüne bakmadan konuşmak ki buna da körlük denilebilir. 7. Konfüçyüs dedi ki, soylu insanın karşı durduğu 3 şey vardır. Gençken fiziksel doğası henüz yerine oturmamışken şehvete karşı durur. Yetişkin yaşta fiziksel doğası olgunluk gücüne ulaşmışken kavgaya karşı durur. Yaşlanınca fiziksel doğası çürümeye başlamışken açgözlülüğe karşı durur. 8. Konfüçyüs dedi ki, soylu, akıl sahibi insan 3 şeyden korkar. İlahi emri korkuyla tutar, yüce insanları korkuyla tutar ve azizlerin sözlerini korkuyla tutar. Daha aşağı seviyeden insan ilahi emri bilmediği için ondan korkamaz. Yüce insanlara karşı fazla serbest bir hal içindedir. Azizlerin sözleriyle alay eder. 9. Konfüçyüs dedi ki, Doğuştan erdemli olanlar en yüksek mertebeye ulaşır. Erdeme çalışarak ulaşanlar onlardan sonra gelir. Doğal sınırlamalara rağmen öğrenimlerini gerçekleştirenler de ondan sonra gelir. Fakat sınırlı kabiliyetleri olduğu halde hiçbir şey öğrenemeyenler, bunlar insanlığın en aşağı tabakasını oluştururlar. 10. Konfüçyüs dedi ki, akıllı insan 9 nokta üzerinde dikkatlice düşünür. Başkalarında dikkati ayrıntılı olarak gözlemeye yönelmiştir. Dinlerken açıkça anlamaya, görünüşünde müşfik olmaya, tavırlarında nazik olmaya, sözlerinde vicdanlı ve şuurlu olmaya, vazifelerinde cömert davranmaya, şüphelerinde bilgi almaya, kızgınken bunun muhtemel sonuçlarına ve kazanma şansı varken dikkatini bunun doğru olup olmayacağına yöneltmiştir. 11. Konfüçyüs dedi ki, derler ki onlar iyiliğe ona ulaşamamaktan korkarak bakarlar, kötülüktense kaynar sudan kaçar gibi kaçarlar. Böyle insanlar gördüm, bu türlü sözler de duyduğum gibi amaçları üzerine kafa yorabilmek için inzivaya çekilirler ve ilkelerini genişletmek için doğru bildiklerini hayata geçirirler. Bu türlü sözler duydum ama böyle insanlar görmedim. 12. Çiğ dükü Çing'in 1000 atlık bir takımı vardı. Ama öldüğü zaman halkının onda bilinip anacağı bir iyilikte bulunmuş değildi. Po Yi ve Shu Qi, Shaoyang Dağı eteklerinde acı içinde öldüler. Ama halk onları asla unutmadı. Bu meseleyi açıkça ortaya koymuyor mu? 13. Chen Kang bir defasında Po Yu'ya şöyle sordu. Üstad sana hiç bize vermediği biçimde bir ders verdi mi? Hayır diye cevap geldi. Fakat bir defasında o tek başına duruyordu. Ben de salonda dolaşıyordum ki şöyle dediğini duydum. Şiirlere çalıştın mı? Hayır diye cevapladım. O zaman eğer şiirlere çalışmazsan dedi, konuşacak hiçbir şeyin olmayacak. Daha sonra kendimi şiirlere verdim. Başka bir gün o yine tek başına duruyordu. Ben de salonda dolaşıyordum ki şöyle dediğini duydum. Ayin kurallarına çalıştın mı? Hayır diye cevapladım. O zaman eğer ayinlere çalışmazsan dedi, karakterin gelişmez. Daha sonra kendimi ayinlere verdim. Bunlar ondan aldığım iki derstir. Chen Kang oradan ayrıldıktan sonra zevkle şunları söyledi. Bir şey sordum, üç şey aldım. Şiirler hakkında, ayinler hakkında ve akıllı adamın oğlunu hep belli bir mesafede tuttuğu hakkında bir şeyler öğrendim. 14. Bir devletin hükümdarı karısına Fu Yan diye hitap ediyordu. Fu Yan ise kendisine Xia Tung diyordu. Halkı ona Chun Fu Yan derken başka bir ülkenin halkı da Kua Xia Chun diyordu. Fakat bir ülke daha vardı ki orada ona Chun Fu Yan derlerdi. Bu ya eski bir kelime oyunu ya da Konfüsyüs'ün ortadaki kargaşayı anlatmak için kullandığı bir temsil olmalı. Fu Yan zevce, Xia Tung el işi, Chun Fu Yan hükümdarın zevcesi, Kua Xia Chun değersiz hükümdarımızın zevceleri demektir. 9. cilt 7. kitap Uygunsuz çağrılarla anlamsız vecizelerin kaydedilmesine dairdir. 1. Yang Huo Konfüçyüs'ü görmek istedi ama Konfüçyüs onu görmeye gitmedi. O da Konfüçyüs'e armağan olarak bir domuz gönderdi. Konfüçyüs onun dışarıda olduğu bir zamanı gözeterek armağan için teşekkür ziyaretinde bulunmaya giderken yolda karşılaştılar. Lütfen yaklaşın dedi Huo Konfüçyüs'e. Size bir çift sözüm var. Eğer bir insan kabiliyetlerini gizleyerek ülkesinin yanlış yolda gitmesine yardım ediyorsa o insanın kendi yurttaşlarını sevdiği söylenebilir mi? Tabii söylenemez dedi Konfüçyüs. Peki kamu işlerinde bulunmayı istediği halde bu fırsatı hep kaçıran insana akıllı denilebilir mi diye sorulunca Konfüçyüs yine tabii denilemez diye cevapladı. Günler ve aylar geçiyor, bizi beklemez yıllarda denilince Konfüçyüs de tabii öyledir dedi. Hemen kabul edeceğim görevi. 2. Üstad dedi ki, tabii olarak insanlar birbirlerine benzer ama yaptıkları işler çok farklıdır birbirinden. 3. Üstad dedi ki, sadece en akıllılarla en aptallar hiç değişmez. 4. Üstad Wu şehrine vardığı zaman her taraftan yükselen çalgılarla şarkıları duyup gülümsedikten sonra şöyle dedi. Bir tavuğu kesmek için inek bıçağı kullanmak niye? Biraz önce diye cevapladı Tuzu'yu. Şöyle dediğinizi duydum. Yüksek seviyedeki insan erdemliliği öğrendiği zaman insanları sever. Sıradan insanlarsa erdemliliği öğrendikleri zaman idare edilmeleri kolaylaşır. Şakirtlerim dedi üstad. Yenin tespiti doğrudur. Önceki sözlerin bir şakadan ibaretti. Tuzu Yu ya da Yan Yan, Wu Cheng de yöneticiydi. üstadın hükümet etme sanatıyla ilgili ilkelerini uygulayabilmek için çok acı çekmişti. Üstadın onun çabalarıyla ilgili şakasını yanlış anlıyor. 5. Kung Shan Fao Zhao, Qi Hanedanı'na karşı Pi isyanını gerçekleştirdiği sıra kendisini ziyaret etmek isteyen üstadı aldırmak üzere adamlarını gönderdi. Fakat bundan memnun olmayan Tuzulu dedi ki, ''Gerçekten gidilecek hiçbir yer yok. Peki niçin gitmek istiyorsunuz Kung Shan'a?'' ''İşte beni çağıran biri var ve sence bunu boşuna mı yapıyor o?'' dedi üstad. ''Eğer biri bana bir görev vermek istiyorsa neden ben de onun ülkesini bir doğu çağ ülkesi haline getirmeyeyim?'' 6. Tuzu Chan, Konfüçyüs'e erdemliliğin anlamını sorunca şu cevabı aldı. ''Gittiği her yerde bir insanın hayata geçirmesi gereken 5 şey vardır ki erdemlilik bunlar üzerine kuruludur.'' Tuzu Chan bunların neler olduğunu öğrenmek isteyince ona denildi ki, ''Bunlar nezaket, doğruluk, samimiyet, cömertlik ve şefkattir. Nezaket seni saygısızlığa karşı korur. Doğruluk sayesinde herkesin gönlünü kazanırsın. Samimi olursan insanlar sana güvenecektir. Cömertlik sana başarı getirecektir ve şefkatli olursan başkalarını idare etmeye ehilsin demektir.'' 7. Pi Hisi üstada resmi bir davetiye gönderdi. Üstad da zaten gitmek istiyordu. Tuzulu ise dedi ki, ''Bir zamanlar şöyle dediğinizi duymuştum efendim. Bir insan yanlış bir girişime şahsi olarak dalıyorsa, şerefli başka bir insan ona yardım etmekten kaçınır. Pi Hisi Chung Mao'da isyan çıkartmışken, ''Efendim sizin oraya gitmeniz hoş olur mu?'' dersiniz. ''Doğru,'' dedi üstad. ''O sözleri sarf etmiştim ama bir şey gerçekten sertse, öğütmeye kalksan da onu öğütemezsin ve bir şey gerçekten beyazsa, onu boyamaya kalksan da siyaha dönmeyecektir.'' ''Ben sahiden bir su kabağı mıyım ki hiç yenilmemek üzere bir yere asılıp kalayım?'' 8. Üstad dedi ki, ''Yu, sen hiç 6 güzel söz ve bunları muğlaklaştıran 6 şeyden haberdar oldun mu?'' Cevap asla idi. ''Otur bakalım o zaman, sana anlatacağım. Öğrenmeyi sevmeden şefkati sevmek budalalıkla muğlak hale getirilir. Öğrenmeyi sevmeden bilgiyi sevmek anlamsız düşüncelerle muğlak hale getirilir.'' Öğrenmeyi sevmeden dürüstlüğü sevmek zararlı kanılarla muğlak hale getirilir. Öğrenmeyi sevmeden doğru yolu sevmek yanlış bir muhakeme ile muğlak hale getirilir. Öğrenmeyi sevmeden cesareti sevmek serkeşlikle muğlak hale getirilir. Son olarak öğrenmeyi sevmeden karakter sağlamlığını sevmek gereksiz davranışlarla muğlak hale getirilir.